Ayrım 13.
Karşıdan bir hanım geliyor, yanımıza sokuldu ve doğrudan göğsümü öptü. Aslanların aslanı, seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim ama niye göğsümü öptünüz? Ben senin göğsünü öpmedim, göğsüne seni kovanların taktığı o şeref madalyasını öptüm. Bak sen görmüyorsun ama orada senin şeref madalyan duruyor. Her kula nasip olmaz. Vay canına, muhteşem. Yaşadığım binlerce güzellikten biri daha. Toz toprak içinde oda toplamayı sürdürüyorum. Telefonlar durmuyor. Gelen giden de öyle. Gece geç saatlere kadar 22 yılın birikimi olan arşivimi temizliyorum. Binlerce belgeyi yeniden okuyorum. Akşam yorgun, kafam neredeyse durmuş bir biçimde eve gidiyorum ve düşünüyorum. Ertuğrul gazetede bir yazı yazdı. Başlığı, ben sonradan görmeyim. Özetliyorum. Ben bir sonradan görmeyim. Ne gördüysem 45 yaşımdan sonra gördüm. Çocukluğum, gençliğim hep mütevazi imkanlarla geçti. İyi bir arabaya 50 yaşımdan sonra bindim. Çok iyi bir şarabı hayatımda ilk defa 40 yaşlarımdan sonra içtim. Havyarın iyisini derseniz son 20 yılda yedim. Çok güzel bir eve taşındığımda 40'lı yaşlarımın sonlarındaydım. Evet, ben bir sonradan görmeyim. O yüzden sonradan gördüğüm, sonradan tattığım, sonradan yaşadığım her şeyin kıymetini çok iyi bilirim. Sonradan görmelik kişiliğimin en mutena yanıdır. Onu asla bir hakaret olarak kabul etmem. Bu anlattığı olanakların tamamına Hürriyet gazetesinde sahip olmuştu. Allah daha çoğunu da versin. İşte benimle olan kavgalarında, yaptığımız sohbetlerde bana yaptığı önerilerin özeti buydu. Sahip olduğun olanakların değerini bil. Biraz başını eğmeyi öğren, kişiliğinden ödün ver. Patron ve ben ne istiyorsak onu yap. İktidarın üzerine gidip bizi zora sokma. Sen ödün ver, kişiliğini biraz törpület, biz sana daha fazlasını verelim. Hem sen rahat et hem de biz edelim. Fakat her kuşun eti yenmezdi, işte burada yanılıyordu. Çünkü ben sonradan görme değildim. Bir memur ailesinin mütevazi olanaklarıyla büyümüştüm. Ama para hırsım, önceden veya sonradan görmelik kompleksim yoktu. Havyarlı sofralar, son model arabalar, ithal şaraplar, köşkler, yalılar, lüks şatafat bana hitap etmiyordu. Ama onlar işlerine yarayacak, herkesi bu yolla ikna etmeye çalışıyordu. Bizim istediğimiz gibi ol, iyi para kazan. Bu mesajı bana özellikle AKP döneminde defalarca vermiş, beni uslu çocuk olmaya çağırmıştı. İstanbul'dan haber geldi, insan kaynakları müdürümüz Sancak Basa İstanbul'dan gelecek ve bana yazılı tebligatı bizzat yapacakmış. 31 Ağustos Cuma günü için randevu aldılar. Cuma günü gazeteye geldim. Biraz sonra Sancak geldi. Tebligatı aynen veriyorum. 31-8-2007 Sayın Mustafa Emin Çölaşan, Hürriyet gazetesinde uzun yıllardan beri sürdürdüğünüz köşe yazarlığı görevine 31-8-2007 tarihi itibariyle son verildiğini üzüntüyle bildiriyoruz. Bu süre içerisinde ilişkilerimiz karşılıklı saygı ve iş anlayışı ile sürdürülmüştür. İş akdinizin feshedilmesini her kurumda rastlanan kurumsal bir anlaşmazlık çerçevesine değerlendireceğinizi umut ediyoruz. Görev yaptığınız yıllar boyunca gerek gazeteci gerek çalışan olarak Hürriyet'e yaptığınız katkılardan dolayı size teşekkür ederiz. Kariyerinizin bundan sonraki bölümünü de Türk toplumunun yakından tanıdığı ve takdir ettiği başarılı bir gazeteci olarak sürdüreceğinize olan inancımız tamdır. Gazetecilik başarınızın devamının bizleri de mutlu edeceğine olan duygumuzdan emin olmanızı dileriz. Bu duygularla size ve ailenize bundan sonraki hayatınızda başarılar ve mutluluk diliyoruz. Altındaki imzalar Sancak Basa ile muhasebeden sorumlu grup başkanı Ahmet Toksoy'a aitti. Mektubun fotokopisini çıkarıp bütün arkadaşlara dağıttım. Aynı mektubu internet sitelerinden istediler, verdim ve yayımladılar. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Hürriyet aslında seni terfi ettirecekmiş, yanlışlıkla kovulmuşsun. Bugün gazetedeki arkadaşlarımla vedalaştım. Kıdem tazminatımı almıştım. İhtiyacı olan bazı çalışanların ödemekle bitiremediği kredi borçlarını sıfırlayıp onları rahata kavuşturdum. Bana şu veya bu biçimde hizmeti geçmiş olan veya olmayan, gazetede çalışan tüm ihtiyaç sahiplerine çam sakızı çoban armağanı parasal katkıda bulundum. Her birine veya bazılarına topluca mektuplar yazıp haklarını helal etmelerini istedim. Temizlikçiler, idarede çalışanlar, korumalar, müracaat ve santral görevlileri. Her biriyle sarılıp öpüştük, birlikte resimler çektirdik. Muhabir arkadaşlara küçük anılar verdim, içki, biblo. Odama gelen genç muhabirlere bu mesleğin nasıl yozlaştığını, nasıl patronların çıkar ilişkisine dönüştüğünü dilimin döndüğü kadar bir kez daha anlattım. Zaten hep anlatırdım. Özellikle AKP döneminde iş o duruma gelmişti ki artık midem bulanıyordu. Olanları içim kaldırmıyordu. Sadece ben değil, her kurumda çalışan bütün gazeteci arkadaşların düşüncesi aynıydı. Çünkü hepsi olayları birebir yaşıyor ve gazetecilik mesleğinde yaşanan tüm rezalete tanık oluyordu. Hep sarıldık, öpüştük. Yanımda ağlayanlar yüzünden ben de gözyaşlarımı tutamıyordum. Vedalaştık. Odama bir kez daha çıkıp baktım. Dolu raflar, dolaplar, hatta yerler bile boşalmıştı. Koltuğuma son kez oturup her ayrıntıyı fotoğraf gibi ve son kez beynime kazımaya çalıştım. Bu odada neler yaşamıştım, kimler gelmiş, kimler geçmişti. 22 yıl koşturmuştum her gün gelen yüzlerce okuyucu mesajı, yığınla akan fakslar, dosyalar, telefonlar, gelen giden konuklar. Patron bana küs, Ertuğrul'la kavgalar, makaslanan yazılarım. Muhabir arkadaşların hükümetin hoşuna gitmez, kızdırır diye gazetede yer verilmeyen, çöpe atılan binlerce dört dörtlük haberi. Korkaklık, yüreksizlik, çıkar hesapları, AKP hükümetinin baskıları, tek parti iktidarından korkanlar, milyarlarca dolarlık iş ve ihale beklentileri, iktidara yağcılık ve yalakalık yapanlar, çalışanlara yapılan baskılar, kovulan yüzlerce arkadaşımız. Bir yanda yüzlerce trilyonluk kazançlar, öbür yanda çalışanları sömürme mekanizması, maaş verilmeden sadece öğle yemeğine çalıştırılan sigortasız genç muhabirler. İşine gelmiyorsa çalışma kardeşim, kapıda binlerce insan buraya girmek için sırada bekliyor edebiyatı. Ve bu ortamda her gün yazı yazmak ve en iyisini yazmak. Hata olmasın diye her yazımı İstanbul'a geçmeden önce en az 5-6 kez okurdum. Henüz AKP dönemi değildi. Patronumuz Aydın Doğan bundan birkaç yıl önce beni ve Uğur Dündar'ı Bodrum'a çağırmıştı. Orada Milta Tatil Köyü'nde güzel bir villası olduğunu daha önce değinmiştim. Karılarınızı da alıp gelin, burada birkaç gün tatil de yaparsınız demiştik. Gittik. İlk gece birlikte yemek yedik. Başka konuklar da vardı. Yemekten sonra Aydın Bey Uğur Dündar'la beni içeriye çağırdı. Üçümüz konuşuyoruz. Birdenbire çok ilginç bir şey anlattı. Bakın beyler, bunu şimdi ilk defa size söylüyorum. Ben Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde sizin ikinizin yüzünden tam 500 milyon dolar zarar ettim. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz Aydın Bey. Nedir bu olay? Ben gazetelerimde bir otomobil kampanyası başlatacaktım. Korkunç kazançlı bir işti. Sanayi Bakanlığı'ndan kampanya için izin almak gerekiyordu. Tansu ve Özer Çiller adına birileri bana geldiler. Ve gazetede Emin Çölaşan'ı televizyonda Uğur Dündar'ı kontrol altına alırsanız size bu izni veririz dediler. Ben buna yanaşmadım. Uğur'la birlikte hayretler içinde kalmıştık. Bunu ilk kez duyuyorduk. Demek ki patron bizim yüzümüzden 500 milyon dolar kaybetmeyi göze almış ancak bizi satmamıştı. Aydın Bey daha sonra bu olayı Cumhuriyet Gazetesi'nde Ağustos 2002'de Leyla Tavşanoğlu ile yaptığı bir söyleşide de aynen şöyle anlatmıştı. Tabiri caizse yayıncılık biraz yiğitlik, yürek işidir. İki gazeteciyi isim vererek söylüyorum. Uğur Dündar ve Emin Çölaşan'ı Türkiye'de taşıyacak gazete sahibini zor bulursunuz. Bunlar bana öyle pahalıya mal olmuşlardır ki. Ama ben hiç bakmadım bile. Bunları işten çıkarın demediler. Bunları kontrol altına alın dediler. Bana bunu kesinlikle yaptıramazsınız dedim. İşlerimi mahvetmek için tebliğler çıkardılar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer yayıncı, yani patron, her gelen baskıya karşı gazetecisini işten çıkarır ya da baskı altına tutmayı kabul ederse bu yayıncılık olmaz. Ben bir kampanyada 1 milyar dolara varan para toplayacaktım. Uğur ve Emin için bu parayı feda ettim. Bu olayı Şu Benim Gazetecilik, Yaşadıklarım isimli kitabımda yazmış ve şöyle demiştim. Gazetecinin kontrol altına alınması ne demektir? Yazılarına müdahale edilmesidir. Onu yaz bunu yazma, iktidarı fazla eleştirme direktifleridir. Baskı çoğu zaman vardır. Her iktidar yağcı ve yalaka basın ister. Hiçbiri eleştiriden hoşlanmaz. Medya yöneticileri ve gazeteciler bu baskıya bazen direnir, bazen direnemez. Ve yazdıklarımı şu cümleyle noktalamıştım. Direnen onuruyla yaşar, direnemeyen onurundan yitirir. Aydın Bey söyleşide o sözleri söylerken tarih Ağustos 2002 idi. Yani AKP henüz iktidar olmamış, tek parti dönemi başlamamıştı. Böyle konuşmak o zaman kolaydı. AKP döneminde her şey değişti, takke düştü, kel göründü. Tek parti iktidarının ağzından çıkan ya da ima yoluyla söylenen her şey emirdi. Devlet, iktidar ve bütün güç ellerine geçmişti. İstediklerini batırma, istediklerini ihya etme gücü onlardaydı. Ve herkes korkuyordu. Aydın Doğan'ın AKP öncesinde söylediği basında yiğitlik, yürek işi gibi kavramlar ters yüz olmuştu. Öteki patronların çoğu gibi Aydın Bey de artık korkuyordu. Medyanın büyük bölümü Aydın Bey ve Doğan grubu başta ne yazık ki teslim bayrağını çekmişti. Ben direndim, onurumdan yitirmedim. Kimlerin direnemeyip onurundan yitirdiğine kamuoyu kararı verir. Evet, son kez odamdaydım ve hep bunları düşünüyordum. Ayrılık zamanı geldi. Son kalan ufak tefek şeyleri de bazı kitaplar, dosyalar, takvim, gazetecilikte ilk günümden beri kullandığım ve benim demir başım olan sigara tablam, telefon defteri vesaire siyah çöp torbasına doldurdum. Ama odamdan bir türlü çıkmak istemiyorum. İçeriden kilitledim, belki yarım saat tek başıma oturdum. Sonra odamdaki her şeye sanki onlar canlıymış gibi konuşarak veda ettim. Duvarlar, koltuklar, masam, dolaplar. Yanımda birileri olsa herhalde aklımı kaçırdığımı düşünürdü. Masamı öptüm. Bu odada nice acı, tatlı, sıkıntılı olaylar yaşamıştım. Ne arkadaşlıklara ve dostluklara tanık olmuştum. Epeyce iyi gazetecilik yapmıştım ama ne çare ki vakvakları ürkütmüştüm. Vakvaklar elbette benden çok daha güçlüydü. Maçın sonucu AKP iktidar döneminde zaten belli olmuştu. Ya beni istifaya zorlayıp mevziyi düşürecekler ya da kovacaklardı. Birinci seçenek gerçekleşmedi. İkincisi oldu. Şimdi biraz geçmişe döneyim. Günlerden 6 Şubat 1977. Yarın 7 Şubat günü Milliyet Gazetesi'nde yeni bir mesleğe başlayacağım. Daha önce iki kez Devlet Planlama Teşkilatı ve Petkim'den kovulmuşum. Siyaset beni oralarda vurmuş. Sıfırdan başlayacağım bu yeni meslekte ben ne yapacağım? Başarılı olacak mıyım? Korkudan bacaklarım titriyor. 6 Şubat 1977 günü Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesine gidip dua ettim. Bunu önce insanım sonra gazeteci isimli kitabımda da anlatmıştım. Allah'ım beni bu gazetecilikte başarılı kıl, beni küçük düşürme. Çok içten bir duaydı. Şimdi aradan tam 30,5 yıl geçmişti, uzun bir süreydi. Ve mesleğimde zirveye çıkmıştım. Sancak Basan'ın bana tebligat yapmaya geleceği 31 Ağustos 2007 Cuma günü bu kez Hürriyet'teki gazeteciliğim resmen yazılı tebligatla ve yeni bir kovulma ile noktalanmıştı. O sabah kafamda bir fikir çaktı, düşündüm. Oğlum Emin, tebligatı aldıktan sonra yine git Hacı Bayram Türbesi'ne ve bu kez her şey için, bu meslekte sana verdiği bütün başarılar için Allah'a şükret, dua et. Oraya bu 30,5 yıl süre içerisinde sadece birkaç kez Hacı Bayram Camii'nden kaldırılan cenazelerde gitmiştim. Yazılı tebligatı aldım, sancakla vedalaştık ve gitti. Odama ve arkadaşlarıma veda ettim. Gazetenin arabasına binip şoför Bülent'le birlikte Hacı Bayram yoluna koyulduk. İçimde muhteşem duygular var. Dedim ya, insan böyle durumlarda çok daha duygusal oluyor. Türbeye vardık, Bülent park yerinde beni bekliyor. Orada bütün gazetecilik yaşantımın teşekkür duasını edecektim. Evet, 6 Şubat 1977 günü bu işe başlarken aynı yerde dua etmiştim. Ertesi gün Milliyet'te yeni bir mesleğe adım atacaktım ve Allah'tan başarı dilemiştim. O günden bu yana Allah bana maddi ve manevi dilediğimden çok daha fazlasını vermişti. Şimdi sıra kovulduktan sonra Allah'a teşekkür borcumu ifa etmeye gelmişti. Ettiğim dua içimden dökülüyordu. Hem de uzun yılların hesabını bir kez daha manevi ortamda veriyordum. Büyük Allah'ım, sana her şey için binlerce şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım, şu geride bıraktığım 30,5 yıllık gazetecilik mesleğim bugün için noktalandı. Ne mutlu bana ki bu mesleği şanla, şerefle, açık alınla, lekesiz sürdürdüm. Üzerimde bir tek leke, bir tek şaibe olmadan zirveye çıkarak bugüne vardım. Bunları söylerken gözlerim doluyordu. Şimdi yazarken de öyle. Büyük Allah'ım, bu meslekte namussuzluk yapmadım, üç kağıt yapmadım. Kalemimi satmadım, vatanın, milletin ve Atatürk'ün yolundan hiç ayrılmadım. Hep iktidarlarla, egemenlerle boğuştum. Haksıza karşı çıktım, haklıyı savundum. Garibanları korudum, bu acımasız kurtlar sofrasında başımı eğmedim. Başım eğik gezmedim, eğilip bükülmedim. Dönek olmadım, ahlaksızlık, namussuzluk, yalakalık yapmadım. Çıkar hesaplarına girmedim, kimsenin adamı olmadım. Ruhumu, kalemimi ve onurumu satmadım. Sıfırdan başlayıp alnımın teri, gözümün nuru ile, tırnaklarımla kaza kaza, beynimin gücüyle ve senin yardımınla zirveye geldim. Kursağıma bir kuruş haram, yasa dışı, ahlak dışı para girmedi. Bir gün olsun iş takibi yapmadım, gücümü götüye kullanmadım. Sana her şey için binlerce şükürler olsun ya Rabbim. Yapılan bütün baskılara direnme gücünü bana verdin. Allah'ım, bundan sonra da bana sağlık, mutluluk, huzur, zihin açıklığı, güç, kuvvet ver ya Rabbim. Beni kimseye muhtaç etme, bundan sonra da kimseye mahcup etme, küçük düşürme. Verdiğin nimetleri bize aratma büyük Allah'ım. Sana her şey için binlerce şükürler olsun ya Rabbim. Amin. Bugün 31 Ağustos 2007 Cuma. Hesabımı bir kez daha Allah'ın huzurunda verdim. Hem de bu uzun meslek yılları için teşekkür borcumu yerine getirdim. Oh, içim rahatlamıştı, evime döndüm. Şimdi sıra bu süreçte AKP döneminde Hürriyet'te yaşadıklarımı ve bana yaşattıklarını anlatan bu kitabı yazmaya gelmişti. Ve son söz. Sayfa 202. Sevgili okuyucum, bir kitabın daha sonuna geldik. Yazdıklarıma belki inanmayan olabilir. Ancak kesinlikle biliniz ki hepsi doğrudur. Ben bunları yaşadım ve yaşadıklarımın tamamını size yansıtamadım. Aksi takdirde ciltler dolusu yazmam gerekirdi. Şimdi bana belki de soracaksınız ve sormakta haklısınız. Sen bu kitabı yazmaya ne zaman ve nasıl karar verdin? AKP iktidar olunca ilk kez başıma gelenler, baskı ortamı ve yaşamaya başladığım olaylar bir sarmıştı. Önce ıkınmalar, sıkıntmalar ufak ufak başladı. Sonra işin dozu giderek artış gösterdikçe yaşadıklarımı belgelemeye ve düzenli notlar almaya başladım. Bu kitabı bir gün yazmak zorunda kalacağımı hissediyordum ve herkese de söylüyordum. Ama ne zaman? Hürriyetteyken bunları yazmam elbette mümkün değildi. Ama bir gün şu veya bu biçimde ayrıldığımda yazacaktım. Günün birinde ben bu işi şu veya bu biçimde bırakmak zorunda kalacaktım. Hele ikinci bir AKP dönemi geldiği takdirde tünelin ucu benim açımdan hiç görünmüyordu. Yorulmuştum, hevesimi yitirmiştim. Ama ben orada kendi adıma değil, mevziyi korumak için duruyordum. Orası elbette benim değildi. O köşeden yükselen ses bana değil, benim gibi düşünen yüz binlerce hürriyet okuruna aitti. Ve son vuruşu hürriyet yönetimi yaptı. Gazetenin altında size anlattıklarım aslında AKP döneminde gazetecilerin çoğunun yaşadığı baskılarla benzerdir. Bu baskıları hemen her gazeteci yaşadı ve bundan sonra da yaşayacak. Medya patronları büyük işlere girişmişti. Özelleştirme ve enerji ihaleleri, arazi kapatmalar, yeni gazete ve televizyon satın almalar, akaryakıt işleri, bankacılık, sigortacılık, havalimanı kiralamalar, devlete olan borçlar, vergi cezalarıyla üzerlerine gelinmesi, aklınıza ne gelirse... Sadece medya patronları değil, neredeyse irili ufaklı bütün patronlar korkuyordu. İktidar onları bir günde batırabilirdi. Ama medyacıların konumu farklıydı. Onlar hep göz önündeydi ve baskılara birebir muhatap oluyordu. Evet, çoğu korkuyordu çünkü milyarlarca dolarlık çıkarları ve beklentileri, yani gelecekleri ve kaderleri tamamen Tayyip ve ekibinin iki dudakçılar sürekli olarak patronlara ve gazete yöneticilerine şikayet ediliyordu. Hatta çoğu zaman şikayete bile gerek kalmıyordu. Patronlar iktidarın bir göz kırpmasından bile ne demek istediğini anlayıp gereğini yapıyorlardı. Gereğini yapmak ille kovmak değildi. Seni şikayet ediyorlar denmesi, arkadaşımız hakkında birkaç dava açılması yeterliydi. Mesaj alınıyordu. Ben bu dönemde baskı yaşayan ve kovulan ne ilk gazeteciyim ne de son gazeteci olacağım. Nice arkadaşlarımız kovuldu ve bundan sonra da kovulacak. Ama o isimsiz kahramanların, ayın sonunu getiremeyen fedakar arkadaşlarımızın sesi soluğu çıkamazdı ve bundan sonra da çıkmayacak. Benim bir avantajım vardı, marka olmuştum, o yüzden gürültü koptu. Bizler hepimiz bu dönemi yaşayan bütün gazeteciler aslında tarihe tanıklık ettik. Baskılar yaşadık, midemiz bulandı ve gün geldi aşkla bağlı olduğumuz besleğimizden soğuduk, hatta tiksindik. Yapılanları, tekelleşmeyi, çıkar ilişkilerini, girilip çıkılan büyük ihaleleri, satın almaları, sömürü düzenini, parasız çalıştırılan genç arkadaşlarımızı ve en yürekli olması gereken bazı para babalarının nasıl korkak ve iktidar karşısında kağıttan kaplan olduklarını gördükçe olaylara tanık oldukça utandık. Emekliliğine 3 ay kalmış 700 liraya çalışan gariban işten çıkarılırken şaşırdık. Ayda 400 milyona çalışan fukara tasarruf bahanesiyle kovulunca yüzümüz kızardı. Nicelerinin çaresizliğine tanık olduk. Özellikle gazeteciler ne olaylar yaşadı, başlarına neler neler geldi. Bastırdılar, medyada sendikayı yok ettiler. Ortalık dikensiz gül bahçesi oldu. İletişim fakültelerini bitiren pırıl pırıl gençleri yıllar boyu hem sigortasız hem de bir kuruş mahalle düzeni kurdular. Basın emekçilerinin tümünü, en deneyimli muhabirleri bile en düşük ücretlerle çalıştırıp ayın sonunu getiremez duruma düşürdüler. Yazmakla bitmez, itiraz etmek yoktu. Aksi takdirde yanıt aynıydı. İşine gelmiyorsa git, bak kapıda senden daha düşük maaşla, hatta ücretsiz çalışmaya razı binlerce kişi bekliyor. Mesleğe en büyük ihanettir. Kıdemli kıdemsiz hemen hemen bütün gazeteci arkadaşlarımızın meslek heyecanını törpülediler, yok ettiler. Medya kuruluşları insanların sadece ve sadece maaş almak için zorunlu çalıştığı yerlere dönüştürüldü. Oysa gazetecilik hevesle, heyecanla yapılması gereken işlerin başında gelir. Bunları yazarken de bana inanmayanlarınız olabilir. Abarttığımı zannedebilirsiniz. Hangi düzeyde olursa olsun gazeteci veya medya kuruluşlarında çalışan tanıdıklarınıza sorun. Dayacaklardır. Ben piramidin en tepesindeydim. İyi bir maaş alıyordum. Altımda arabam vardı. Pek çok olanağa sahiptim. Başımı eğip ödün verseydim hiç kimsenin ruhu bile duymazdı. Fakat direndim, beni devşiremediler. Ve bir gece olsun yatağa girdiğim zaman içimde kendime ilişkin bir kuşku, vicdanımı rahatsız edecek bir şey olmadı. Fakat başkalarına yapılanlardan sömürü düzeninden hep rahatsızlık duydum ve bunu Hürriyet'in içinde ve dışında her yerde ulu orta ve yüksek sesle dile getirdim. Bu sözlerim elbette ki birilerinin kulağına gidiyor ve onlar da benden rahatsızlık duyuyordu. Hiç umurumda değildi. Bir yanda yüzlerce milyar dolardan, katrilyonlardan oluşan inanılmaz bir çark dönüyor, öbür yanda ise çalışanlara doğrudan veya dolaylı baskı yapılıyor, iktidarı kızdıracak haberlerin belki de... AKP medyanın çok önemli bir bölümünü ele geçirmeyi başardı. Televizyon kanallarına bakın, büyük çoğunluğu AKP yandaşı ve bu yandaşlar pıtrak gibi çoğalıyor. İktidar uslu çocuk olmayanların ekranlarını karartmak için büyük çaba harcıyor ve her yolu deniyor. Gazetelere bakın, AKP'nin yazılı basını oluştu. Özellikle iktidarı destekleyen İslamcı gazeteler başta olmak üzere çoğu beleş dağıtılıyor. Evet, Türkiye'de her gün 1 milyona yakın AKP yandaşı gazete, ülkenin dört bir yanında parasız dağıtılıyor, yani parayla satılmıyor. Bu parasal yüke Suudi Arabistan, Kuveyt gibi petrol zengini ülkelerin bile bütçesi yetmez. O halde nereden geliyor bu değirmenin suyu? Araştıran var mı? Laiklikten yana olduğunu iddia eden da çıkmayacak. Adı gayet basit. Çünkü bu dağıtımın önemli bölümünü onlar yapıyor ve bu işten çok büyük paralar kazanılıyor. Bu kitap 2007 sonlarında yayımlandı. Medya ve gazetecilik açısından bundan sonrasını daha da karanlık görüyorum. Ne yazık ki öyle. Bazen kendi yaşadıklarımı düşünüyorum ve kafamda yanıtını bulamadığım bir sürü soru oluşuyor. Basının amiral gemisi Hürriyet gerçek ve korkusuz gazetecilik yapsa, gerektiğinde birkaç manşet atsa Türkiye'nin gündemini değiştirecek ve iktidarı sarsacak güce sahip, bu kadar korkmanın gereği var mıydı? Bu korkuyu örtbas etmek için koskoca Hürriyet'i neden magazine dönüştürdüler? Doğan Medya Grubu'nun elinde gazeteleri ve televizyonları ile sonsuz bir güç var. Niçin onlar iktidardan korkuyordu da iktidar onlardan korkmuyordu? Güçler niçinlerce kişi bek, işine gelmiyorsa git, bak kapıda senden daha düşük maaş verdim. Şu elinizdeki büyük medya gücünün ya farkında değilsiniz ya da iktidardan yanasınız ama bunu söyleyemiyorsunuz. Siz onlardan korkacağınıza onlar sizden korksun. O gücü bir hissettirin. Tayyip her sabah seni veya Aydın Doğan'ı arayıp bana bir emriniz var mı diye sorar. Teslim bayrağı niçin böylesine çekilmişti? Örneğin Aydın Doğan medyası bundan sonra ne yapacaktı? Milyarlarca dolarlık iş ve çıkar ilişkilerinden oluşan bu örümcek ağlarından hangi patron nasıl kurtulacaktı? Ya da böyle bir amaçları var mıydı? Gazetecilik yan iş olmuştu. Bundan kurtuluş olacak mıydı? Niçin sadece Hürriyet'te değil medyanın çok büyük bir bölümünde parasal çıkarlar ve gazetecilik dışı ticaret ilişkileri ön plana çıktı? Bu terazi bu sıkleti kaldırır mı? Bu sorulardan birine bile bir gazeteci olduğunu da hiç sanmıyorum. Tabii eğer o gazetecinin büyük parasal çıkarı yoksa, aklı ve vicdanı satılmamışsa, yağcılık, yalakalık ve emir kulluğu onun beynini ve ruhunu esir almamışsa. Benim yaşadıklarım bu olanların bir parçasıydı. Ben de bu kargaşa ve utanç dolu süreçte bir rol sahibiydim. Belki sadece bir figüran. İşte o yüzden yaşadıklarımın bir bölümünü yazdım. Yazdım ki tarihe bir not daha düşeyim. Hem bugün yaşayanlar yeterince bilinmeyen bazı şeyleri öğrensin, hem de gelecek kuşaklar okusun. Ve AKP döneminde Türk medyasının büyük çoğunluğunun parasal çıkarlar uğruna teslim bayrağını nasıl çektiğinin hiç değilse bir kesiti bilinsin. Evet, bir kitabın daha sonuna geldik. Şimdi belki merak eden, bu sorulardan birine bile sırasında veya sonrasında 22 yıl hizmet verdiğin Hürriyet'in yönetim katından, yani Aydın Doğan'dan, Hürriyet'in başındaki kızı Vuslat Doğan Sabancı'dan ya da Ertuğrul Özkök'ten bu kitabı noktaladığın 2007 yılı Eylül ayı sonuna kadar sana sözlü veya yazılı bir teşekkür geldi mi? Gelmedi. Hoşça kalın efendim. Emin Çölaşan, Ankara, Eylül 2007. Bu kitapla ilgili görüşleriniz için Emin Çölaşan'a Bilgi Yayını ve aracılığıyla ulaşabilirsiniz. ecolasan@bilgiyayinevi.com.tr Fax 0312 431 77 58. Kitabın sonu. 31 Ekim 2007. Sayfa 208.